Ayrım 31. Dönüş. Robert Charles Wilson. Sayfa 284. Jason'ın sağlığı yerine geldikçe Carol'ın ruh hali de düzeldi. Jason'ın hastalığının seyrine daha canlı bir ilgi duymaya başladı. AMS hakkında Carol'ı kısaca bilgilendirdim. Kendisi tıp okulunu bitirdiğinde bu hastalık resmi olarak teşhis edilmemişti. Böylelikle Carol'ın tedavi hakkındaki sorularını da savuşturmuş olacaktım. İkimizin arasındaki bu konuşulmamış pazarlığı o da anlamış ve kabul etmiş gibiydi. Önemli olan şey Jason'ın tahrip olmuş derisi iyileşiyordu ve başkentteki bir laboratuvara gönderdiğim kan örnekleri nöral plak proteinlerinin epey azaldığını gösterdi. Yine de dönü hakkında konuşmaya pek yanaşmıyordu ve o varken Jason'la dönüyü tartıştığımızda mutsuz görünüyordu. Yıllar önce Diane'in öğrettiği Hausman şiiri geldi yine aklıma. Küçük çocuk değil bunun farkında, artık ayının midesinde oturmakta. Carol'ın dört bir yanı birkaç ayı tarafından sarılmıştı. Bazıları dönü kadar büyük, bazıları ise etanol molekülleri kadar küçüktü. Bence Carol küçük çocuğu kıskanıyor olabilirdi. Von'un BM çıkışından birkaç gece sonra Diane aradı. Kendi telefonumdan aradı. Carol'ın evde kullandığını değil, odama çekildim. Gece nöbetini Carol tutuyordu. Bütün Kasım ayı boyunca yağmur aralıklarla yağmaya devam etmişti. O anda da yağmur yağıyordu. Yatak odasının camı akışkan bir sarı ışık aynasına dönmüştü. ''Büyük evdesin'' dedi Diane. ''Carol'la mı konuştun?'' ''Ayda bir onu ararım. Ben hayırlı bir evladım. Bazen konuşacak kadar ayık oluyor. Jason'ın nesi var?'' ''Uzun hikaye'' dedim. ''İyileşiyor. Endişe edecek bir şey yok.'' ''İnsanların bu cümleyi kurmasından nefret ediyorum.'' ''Biliyorum ama yalanım yok. Bir sorun vardı ve düzelttik.'' ''Bana söyleyebileceğim bu kadar mı?'' ''Şimdilik bu kadar. Simon'la işler nasıl gidiyor?'' Son konuştuğumuzda yasalarla ilgili bir problemden bahsetmişti. ''Pek iyi denemez'' dedi. ''Taşınıyoruz.'' ''Nereye taşınıyorsunuz?'' ''Phoenix'ten başka bir yere, şehirden uzağa, Ürdün Tapınağı geçici olarak kapatıldı. Bunu duymuşsundur diye düşünüyordum.'' ''Hayır'' dedim. ''Güneybatı'daki küçük bir türbülasyon kilisesinin yaşadığı ekonomik sıkıntıları neden duyacakmışım ki?'' Konuşmaya başka konulardan devam ettik. Diane Simon'la yeni bir adrese geçer geçmez beni bilgilendireceğine söz verdi. ''Tabii canım, neden olmasın? Ne olacak ki yahu?'' Fakat Ürdün Tapınağı'nı sonraki gece duydum. Ummadık bir şekilde Carol gece haberlerini izlemekte ısrarcı davrandı. Jason yorgundu ancak uyanık ve istekliydi. Böylece üçümüz oturup 40 dakika boyunca uluslararası savaş tehditlerini ve ünlülerin davalarını izledik. Bazıları ilgi çekiciydi. BM görevlileriyle Belçika toplantısında olan Wung Nigo Wen hakkında bir gelişme vardı ve Özbekistan'dan da iyi haberler gelmişti. Açıktaki deniz piyade üssü görevden ayrılmıştı. Ardından KVTS ve İsrail süt endüstrisi hakkında bir haber çıktı. Hasta oldukları için toplanan sığırların buldozerle toplu mezarlara sürülüşünü ve kirece bulandığını gösteren çarpıcı sahneleri izledik. 5 sene önce Çin'deki sığır endüstrisi benzer şekilde yıkıma uğramıştı. Brezilya'dan Etiyopya'ya kadar birçok ülkede büyükbaş ve toynaklı hayvanlar arasında KVTS patlak vermiş ve bastırılmıştı. İnsanlarda görülen versiyonu ise modern antibiyotiklerle tedavi edilebilir cinstendi. Ama 3. dünya ekonomileri için hala çözülmemiş bir problem olarak kalmıştı. Ancak İsrailliler mandıra çiftçilerine kan zehirlenmesi ve testler için katı protokoller uyguluyordu. Bu yüzden hastalığın yayılması beklenmiyordu. Daha da kötüsü ilk olgunun yani ilk enjeksiyonun Birleşik Devletler'den gelen ve döllenmiş yumurtalar taşıyan ruhsatsız bir sevkiyattan olduğu belirlenmişti. Sevkiyatın geriye dönük aramaları dünya için Dünya adlı türbülasyon yanlısı bir yardım derneğini işaret etmişti. Cincinnati, Ohio'nun dışındaki bir sanayi bölgesinde de merkezi bulunuyordu. Dey'de neden İsrail'e sığır yumurtaları gönderiyordu? Sonradan anlaşıldığına göre pek de yardım amaçlı değilmiş. Soruşturmacılar birçok holding şirketinden tutun, hem türbülasyon ve dispensasyonalist kiliseler için hem de büyüklü küçüklü uç sınırdaki politik gruplara kadar DİD sponsorlarının izini sürdü. Bu gruplar tarafından sayılardan alınmış, yani 19. bölüm ve hem Matta İncil'inden hem de Timoti İncil'inden diğer parçalarla çıkarım yapılmış bir İncil doktrini parçası paylaşıldı. İsrail'de doğacak saf kırmızı bir düve İsa Mesih'in ikinci gelişinin ve dünyadaki saltanatının başlangıcının işaretini verecekti. Bu eski bir inançtı. Aşırı uçtaki Birleşik Yahudiler ise tapınak tepesindeki kırmızı bir buzağıyı kurban etmenin Musa'nın gelişinin işareti olacağına inanıyordu. Önceki yıllarda Kubbetüs Sahra'ya yapılan birkaç kırmızı buzağı saldırısı olmuştu. Bu saldırılardan bir tanesi Mescid-i Aksa'ya zarar vermişti ve neredeyse bölgesel bir savaşa sebebiyet vermişti. İsrail hükümeti bu hareketi bastırmak için elinden geleni yapıyordu ama sadece yer altına kadar itebilmişlerdi. Haberlere göre Amerika'nın Orta Batı ve Güneybatı bölgelerinde kıyameti hızlandırma işini saman altından yürüten ve buna kendilerini adamış birkaç DİD sponsorluğu yapan Mandıra çiftliği vardı. Bir süredir saf ve kan kırmızısı bir buzağı yavrulatmaya çalışıyorlardı. Büyük olasılıkla son 40 yılda aday olarak sunulan, çok sayıda olan ve hayal kırıklığına sebep olan düvelerden de daha üstündüler. Büyükbaş KVTS salgını Nogales sınırına geçene kadar bu çiftlikler sistematik olarak federal denetlemeleri ve besleme protokollerinden kaçınmıştı. İltihaplı yumurtalar, kırmızıya çalan deriyi taşıyan bol miktarda gene sahip olan bir sürü yaratmıştı. Fakat Negev'deki DİD'e bağlantılı bir mandıra çiftliğinde doğan buzağıların çoğu erken yaşta solunum yetersizliğinden ölmüştü. Cesetler sessiz sedasız yakılmıştı ama geç kalınmıştı. Enfeksiyon olgun çiftlik hayvanlarına ve birkaç çiftlik işçisine yayılmıştı. Bu Birleşik Devletler yönetimi için bir utanç kaynağıydı. FDA vakit kaybetmeden bir politika incelemesi başlattığını duyurmuştu. Yurt içi güvenlikle DİD banka hesaplarını donduruyor ve türbülasyon yanlısı yardım toplayanlara arama yapıyordu. Haberlerde ismi verilmeyen binalardan, ellerinde kutu kutu belgelerle çıkan ve adı gizlenmiş kiliselere kilit vuran federal ajanların kareleri vardı. Haber spikere birkaç tane örneği ismen verdi. Bir tanesi de Ürdün tapınağıydı. Milattan sonra 4x10^9. Padang'ın dışına çıktığımızda Nijon'un ambulansından Minanglı şoförü olan bir özel araca bindik. O da beni İbu İna'yı ve Eni otoban kıyısındaki bir nakliye yerleşkesine bıraktı. Teneke çatılı 5 tane devasa ambar, muşambaların altındaki dökme çimentodan yapılmış konik kazıklar ve kör hatta hareketsiz durmakta olan paslanmış tanker arabalarının arasındaki siyah çakıllı düzlükte duruyordu. Ana ofis İngilizcesiyle üzerinde Bayur nakliyatı yazan bir tabelası olan alçak ve ahşap bir binaydı. İna Bayur nakliyatının eski kocası Cağla'nın işlerinden birisi olduğunu söyledi. Bekleme odasında da bizi Cağla karşıladı. Kanarya sarısı iş elbisesi ile iri yarı ve elma yanaklı bir adamdı. Tropikler için şapşalca kıyafetler seçmiş saftirik bir tipi vardı. İna ile sorunsuz boşanma adabı içinde kucaklaştılar. Ardından Cağla elimi sıktı ve Enin elini sıkmak için eğildi. Cağla beni resepsiyoncusuna Suffolk'tan gelen bir palm yağı ithalatçısı olarak tanıştırdı. Bunu muhtemelen kız yeni reforması tarafından sorguya çekilmiştir diye yaptı. Sonra bizi 7 yaşındaki yakıt piliyle çalışan BMW'sine götürdü ve Teluk Bayur'un güneyine doğru gittik. Cağla ve İna önde oturuyordu. Ben de Enle birlikte arkada oturuyordum. Teluk Bayur, Padang şehrinin güneyindeki büyük derin deniz limanıydı. Aynı zamanda Cağla'nın bütün parası da buradaydı. Söylediğine göre bundan 30 sene önce Teluk Bayır, sade liman hizmetleri ve öngörülür bir kömür, ham palm yağı ve gübre ticaretine sahip Sumatra'da bulunan hareketsiz, kum çamuru bir iskeleden ibaretmiş. Nagari restorasyonunun ekonomik patlaması ve kemer bölgesindeki nüfus patlaması sayesinde bugün Teluk Bayır dünya sınıfındaki rıhtımı ve demirlemeleriyle gelişmiş bir iskele limanı haline gelmişti. O kadar büyük bir depo kompleksi ve modern kolaylıkları vardı ki Cağla bile tonajdaki bütün çekicileri, barakaları, vinçleri ve yükleyicileri saymaktan eninde sonunda bıktı. Cağla, Teluk Bayır'la gurur duyuyor dedi İna. Rüşvet vermediği pek az memur vardır. Genel işlerden daha yükseklere dokunmadım diye düzeltmede bulundu Cağla. Çok alçak gönüllüsün. Para kazanmanın nesi kötü? Çok mu başarısızım? Başarılı olmak suç mu? İna başını eğdi. Bunlar tabii ki de cevabını beklemediğin sorular. Direkt olarak Teluk Bayır'daki bir gemiye gidip gitmediğimizi sordum.
Direkt olarak değil dedi Cağla. Sizi limanda güvenli bir yere götüreceğim. Öylece bir gemiye girip rahatımıza bakacağımız kadar kolay bir iş değil.
Gemi yok mu?
Tabii ki bir gemi var. Cape Town Maru. Güzel ve küçük bir yük gemisi. Şu anda kahve ve baharat yüklemesi yapılıyor. Gemi ambarları dolup borçlar ödenip izinler imzalandığında insan yükü tekneye binecek. Umarım tedbirli bir biçimde olur.
Peki ya Dayen? Dayan Teluk Bayır'da mı?
Yakında olacak dedi İna, Cağla'ya anlamlı bir bakış atarak. Evet, yakında dedi Cağla.
Teluk Bayır bir zamanlar hareketsiz bir ticaret limanı olmuş olabilir. Ama her modern liman gibi kendi içinde bir şehir oluşturmuş. İnsanlar için değil, yük için yapılmış bir şehir. Yük alanı kapanmış ve çitlerle çevrelenmişti. Fakat yan kuruluşları burada askeri üslerin etrafında biten kerhaneler gibi çoğalmıştı. İkincil nakliyatçılar ve kontrol memurları, tekrardan yapılmış tırları kullanan çingene kamyon kolektifleri, sızdırma yapan benzin depoları. Hızla aralarından geçtik. Gün batmadan Cağla bizi yerleştirmek istiyordu. Bayır koyunun kendisi yağlı tuzlu su barındıran bir at nalı şeklindeydi. Rıhtımlar ve iskeleler betondan diller gibi üzerinden yalayarak geçiyorlardı. Kıyının hemen yanında büyük ölçekli ticaretin karmaşık düzeni, birinci ve ikinci dizi antrepolar ve yığım yapılan tersaneler vardı. Vinçler devasa peygamber develeri gibi ipe bağlı konteyner gemilerinden bir ziyafete oturmuştu. Çelik çit sırasının kenarında korunmakta olan bir bekçi kulübesinde durduk. Cağla arabanın camından güvenlik görevlisine bir şey uzattı. Ya izindi ya da rüşvet, belki de ikisi birdendi. Görevli başıyla geçmesini işaret etti. Cağla da nezaketen el salladı ve içeri doğru ilerledi. Bir sıra CPO ve Avigas tankını dikkatsiz bir hızla geçtik gibi geldi. Bu geceyi burada geçirmeniz için ayarlamaları yaptım. Limanındaki ambarların birinde ofisim var. İçeride beton yükünden başka bir şey yok. Kimse de sizi rahatsız etmez. Sabah olunca Diane Lawton'u götüreceğim. Sonra da gidecek miyiz?
Sabır, rantavu yapan bir tek siz değilsiniz. Sadece en göze çarpan sizlersiniz. Sıkıntı çıkabilir.
Ne gibi?
Yeni reforması tabii ki de. Polis arada sırada liman alanının altını üstüne getiriyor. Kanun kaçaklarını ve kemer simsarlarını arıyorlar. Genelde birkaç tane de buluyorlar. Bu insanlar birkaç taneden fazla da olabiliyor. Kime ödeme yapıldığına bağlı. Şu anda Jakarta'dan gelen inanılmaz bir baskı var. O yüzden neyin ne olacağı belli olmaz. Ayrıca bir işçi ayaklanması olacağı söyleniyor. Rıhtım işçilerinin sendikası son derece saldırgan tiplerdir. Şansımız yaver giderse herhangi bir çatışma başlamadan gitmiş olacağız. Yani korkarım ki bir geceliğine yerde ve karanlıkta yatacaksın. Şimdilik İna ve Eni diğer köylülerin yanına götüreceğim.
Hayır dedi İna kendinden emin bir şekilde, ben Tyler'la kalacağım.
Cağla duraksadı, ona baktı ve Minang dilinde bir şeyler söyledi.
Komik değil dedi İna, doğru da değil.
Ne o zaman? Onu güvende tutabileceğim konusunda bana güvenmiyor musun?
Şimdiye kadar sana güvenerek ne kazandım ki?
Cağla sırıttı, dişleri sigaradan sararmıştı. "Macera!" dedi.
"Hem de ne macera!" dedi İna.
Böylelikle kendimizi rıhtımın dışındaki bir ambar kompleksinin kuzeyinde bulduk. İbu İna ile birlikte keskin bir dikdörtgen şeklindeki odadaydık. İna'nın dediğine göre daha önce bir arazi mühendisinin ofisi olan bu yer, çatısındaki boşluklar tamir oluncaya kadar kapatılmış. Odanın duvarlarından birisi tel takviyeli camdan yapılmış bir pencereydi. Beton tozundan solmuş mağaramsı bu depo alanına baktım. Metal kiriş taşıyıcıları paslı kaburgalar gibi çamurlu ve gölet haline gelmiş zeminden çıkıyordu. Tek ışık duvarlara seyrek aralıklarla yerleştirilmiş güvenlikli lambalardan geliyordu. Uçan böcekler binanın boşluklarından girmiş ve kafes içindeki lambaların etrafında bulut halinde dolanıyorlardı ya da küme halinde ölmüşlerdi. İna bir masa lambasını çalıştırmayı başardı. Boş karton kutular bir köşeye yığılmıştı ve en kuru olanlarını açıp bir çift döşek yapmak için üst üste yığdım. Örtü yoktu ama sıcak bir geceydi. Muson iklimine yaklaşmıştık.
"Uyuyabilecek misin?" diye sordu İna.
"Bir Hilton değil ama elimden gelen bu kadar."
"Ah, onu kastetmiyordum. Gürültüden diyorum. Gürültüden uyuyabilecek misin?"
Teluk Bayur geceleri kapanmıyordu. Yükleme ve boşaltma günün 24 saati devam ediyordu. Göremiyorduk ama ağır motorların, baskı altındaki metallerin ve birkaç tonluk kargo konteynerlerinin arada sırada gürlemesini duyabiliyorduk. "Daha kötü seslerde uyumuşluğum var," dedim.
"Bundan şüpheliyim," dedi İna, "fakat böyle bir şey söylemen büyük bir incelik."
İkimiz de saatlerce uyuyamadık. Onun yerine masa lambasının ışığına yakın oturup oradan buradan konuştuk. İna Jason hakkında sorular sordu. Hastalığım zamanında yazdığım uzun paragraflardan birkaçını okumasına izin verdim. Jason'ın dördüncülüğe geçişinin benimkisi kadar zor olmamış gibi durduğunu söyledi.
"Hayır," dedim, "lazımlıkla ilgili detayları tamamen atlamıştım." "Peki ya hafızası, kayıp olmadı mı? Bunu umursamıyor muydu?"
"Bunun hakkında pek fazla konuşmadı ama endişe ettiğinden eminim." Aslında yeniden bastıran ateşlerinin birinden çırpınarak uyandı ve hayatını notlarla belgelememi istedi. "Benim için yaz, Tay," dedi. "Unutma ihtimalime karşı yaz."
"Fakat kendisinde grafomani yoktu."
"Hayır, grafomani beyin sözlü yetkilerini yeniden düzenlemeye başladığında ortaya çıkar. Sadece tek bir olası semptomu oluyor. Çıkardığı sesler muhtemelen o semptomun kendince dışa vurumuydu."
"Bunu Wun Nigoven'den mi öğrendin?"
"Evet, ya da daha sonra üzerinde çalışma yaptığım tıbbi arşivlerinden." İna hala Wun Nigoven'in büyüsünden çıkamamıştı. Şu Birleşmiş Milletler'e nüfus yoğunluğu ve kaynakların tükenmesi hakkında yaptığı uyarı, seninle hiç bunu konuşmuş muydu yani daha öncesinde?
"Biliyorum, evet, konuştu, biraz."
"Sana ne anlattı?"
"Bu varsayımsalların nihai amacı hakkında yaptığımız konuşmalardan biriydi. Wun bana bir diyagram çizmişti, ben de aynısını tozlu parke zemine İna için çizdim. Yatay ve dikey bir doğrudan oluşan bir grafik. Dikey doğru nüfusu, yatay doğru ise zamanı temsil ediyordu. Düzensiz bir eğim çizgisi az çok yatay bir şekilde grafik alanından geçiyordu."
"Zamana göre nüfus," dedi yine, "ancak bu kadarını anlıyorum ama tam olarak ölçtüğümüz şey nedir?"
"Nispeten stabil bir ekosistemdeki herhangi bir hayvan nüfusu. Bunlar Alaska'daki tilkiler de olabilir, Belize'deki uluyan maymunlar da. Soğuk geçen bir kış veya avcı sayısındaki artış gibi dış faktörlerle nüfus yükselip alçalıyor. Fakat en azından kısa vadede stabil kalıyor."
"Ardından Wun, peki uzun vadede akıllı ve alet kullanabilen bir türe bakarsak ne olur?" diye sordu.
İna'ya aynı grafiği çizdim. Fakat bu sefer eğim çizgisi sabit bir şekilde dikey doğruya doğru bükülmüştü. "Burada olan şey," dedim, "nüfusun ya da insanlar diyebiliriz, insanların beceri oluşturmayı öğrenmesi. Sadece çakmak taşlarını oymalarından bahsetmiyorum. Bunu oymayı başkalarına da öğretmesi ve iş gücünü ekonomik olarak bölüştürmesinden bahsediyorum.
İş birliği ile daha fazla yiyecek yapılıyor, nüfus büyüyor, daha fazla insan daha etkili bir iş birliği oluşturup yeni beceriler geliştiriyor. Tarım, hayvancılık, okuma ve yazma ki bu da becerilerin yaşayan insanlar arasında daha etkin bir şekilde paylaşılması ve hatta uzun zamandır ölü olan kuşakların miras bırakabilmesi demek oluyor.
Yani eğim daha dik olarak yükseliyor dedi İna, ta ki biz boğulana kadar.
Ah ama yükselmiyor. Elimi sağa doğru çeken başka güçler var. Artmakta olan refah ve teknolojik bilgi aslında bizim yararımıza işliyor. İyi beslenmiş ve güvende olan insanlar genellikle üremelerine bir limit koymak istiyorlar. Teknoloji ve esneyebilen kültür onlara bu fırsatı veriyor. En nihayetinde ya da bunun dediğine göre eğim düzlüğe doğru eğilim gösterecek.
İbu İna'nın kafası karışmış gibiydi. Yani bir problem yok mu? Açlık veya nüfus yoğunluğu yok mu?
Ne yazık ki dünyanın nüfus doğrusu yatay olmaktan çok uzakta ve sınır koşullarına doğru yol alıyoruz.
Sınır koşulları derken?
Bir diyagram daha. Bundaki eğim çizgisi italik bir S harfi gibiydi ve en tepeye doğrulmuştu. Üzerine iki tane paralel ve yatay olan doğru çizdim. Bir tanesi eğim çizgisinin epey üzerindeydi ve A olarak işaretliydi. Diğeri de onunla yukarı eğride kesişen B olarak işaretlediğim doğruydu.
Bu doğrular da ne böyle diye sordu İna.
İkisi de gezegensel sürdürülebilirliği gösteriyor. Tarıma elverişli toprakların, teknolojiyi sürdürmek için gereken benzin ve ham maddelerin, temiz hava ve suyun miktarı. Diyagram başarılı ve başarısız zeki türler arasındaki farkı gösteriyor. Sınırın altındaki zirveye ulaşan bir tür, uzun vadede hayatta kalma potansiyeline sahip. Başarılı olan bir tür, fütüristlerin hayal ettiği bütün o şeyleri gidip yapabilir. Yani güneş sistemine ve hatta galaksinin içine yayılıp zaman ve uzayı kontrol edebilir.
Ne kadar da muhteşem dedi İna.
Hemen atlama, alternatifi daha da kötü. Nüfusunu dengelemeden sürdürülebilirlik limitlerine gelen bir tür, ölüme mahkum olmuş demektir. Kitlesel açlık, başarısız teknoloji ve uygarlığın ilk gelişmesinden itibaren öyle tüketilmiş bir gezegen olur ki, bir şeyleri yeniden inşa etmek için hiçbir şey bulunamaz.
Anlıyorum, titredi. Peki biz hangisiyiz? A durumu mu yoksa B durumu mu? Wun bunu sana söyledi mi?
Söylediği tek şey her iki gezegenin de Mars ve Dünya'nın limitlere doğru yol almaya başladığı ve de varsayımsallar bu olmadan araya girdiği.
Fakat neden araya girdiler? Bizden ne bekliyorlar?
Bu sorunun cevabını Wu'nun insanları veremiyordu. Bizimkiler de. Gerçi bu pek de doğru sayılmazdı. Jason bir tür cevap bulmuştu. Ancak bu konuda konuşmaya hazır değildim.
İna esnedi, ben de tozlu zemindeki işaretleri temizledim. Masadaki ışığı söndürdü. Etrafa yayılmış bakım ışıkları hiç de güçlü olmayan bir ışık yayıyordu. Ambarın dışında yaklaşık her 5 saniyede sanki devasa bir çanın çarpma gürültüsünü andıran bir ses geliyordu.
Küflü kartonlardan döşeğine yerleşirken tik tak dedi İna.
Saatlerin tik taklarını hatırlıyorum Tyler. Ya sen? Şu eski saatler olur ya.
Annemin mutfağında da bir tane vardı.
Çok fazla zaman türü var. Hayatlarımızı ölçtüğümüz zaman, aylar ve yıllar ya da büyük zaman, dağları yükseltip yıldızları oluşturan zaman ya da bir kalp atışımız ve sonraki arasında olan her şey. Bütün bu zamanların arasında yaşamak güç, bütün bunların içinde yaşıyor olduğumuzu unutmak da kolay.
Metronomik çınlama devam etti. Tıpkı bir dördüncü gibi konuşuyorsun dedim.
Loş ışıkta bitkin gülümsemesini zar zor görebiliyordum. Sanırım bir ömürlük yaşam bana yeter dedi.
Sabah olunca körüklü bir kapının katlanma sesine uyandık. Bir ışık fışkırdı. Cağla bize sesleniyordu. Aşağıya merdivenlerden hızlıca indim. Cağla ambarın yarısını geçmişti bile. Dayende arkasından yavaşça geliyordu. Daha yakına geldim ve ona seslendim. Dayen gülümsemeye çalıştı ama dişlerini sıkıyordu ve yüzünde de normal olmayan bir solgunluk vardı. Daha sonra vücudunda kalçasının üstünde topak halinde bir bez tuttuğunu gördüm. Hem bez hem de keten bluzu sızan kandan dolayı parlak kırmızıya bürünmüştü.
31. ayrımın sonu. Sayfa 294.